Ayrım 5.
120. Koğuş, iç, gün. Rehin alınan gardiyanlar birer ikişer koğuşa getirilmektedir. Getirilenler koğuşun dip tarafındaki ranzalara oturtulur. En son mahkumlar da koğuşa girerler. Hayati. Tamam mı arkadaşlar? Dışarıda kimse kaldı mı? Süre çevrelerine bakarlar, anlamaya çalışırlar. Ömer. Dışarıda kimse kalmadı, herkes burada. Hayati. Hadi arkadaşlar, herkes barikata. Bu söz üzerine bütün mahkumlar çelik dolaplara sarılırlar. Dörder beşer kişi büyük bir enerjiyle yerlerinden kaptıkları dolapları sürükleyerek koğuş kapısına getirmeye başlarlar. Dolaplar koğuş kapısına yerleştirilir. Bu şekilde koğuş kapısının iç boşluğu çelik dolap barikatı ile iyice sağlamlaştırılır. Aga Yılmaz'ın, Yamuk Metin'in ve Boksör Kemal'in de bu hummalı faaliyet içinde canla başla yer aldıkları görülür. Bir süre sonra koğuş girişi dolaplarla tamamıyla bloke edilmiş durumdadır. İşlerini bitiren mahkumlar ördükleri barikata bakarlar, yaptıkları işten memnundurlar. Hayati. İçecek suyumuzu ayırın ve sonra battaniyeleri leğenlerin içine bastırın. Herhangi bir gaz saldırısına karşı tedbirimizi almış olalım. Ayrıca bir başka yerde yüz avlularını da su içinde tutun, hazır bulunsun. Mahkumlar söyleneni yaparlar. Hayati yapacak başka bir şey kaldı mı diye etrafına bakınır. Mahkumlar sigaralarını yakıp oldukları yere otururlar, bekleyiş başlar. Nasıl bitirileceği tam kestirilemeyen bir olayın, bir bilinmezliğin tedirgin eden bekleyişidir bu. 121. Koğuş, iç, gün. Mehmet koğuşun içinde elinde silah gezinmektedir. Koğuşun içindeki hava nispeten rahatlamış, gardiyanlarla mahkumlar ikili üçlü gruplar halinde ranzalara oturup samimi sohbetlere dalmışlardır. Bekleyişin ağırlığı ise alttan alta hissedilmektedir. Hayati. Arkadaşlar şu masayı pencerenin önüne çekelim, birazdan bize lazım olacak. 3-5 mahkum masayı tutarak pencerenin altında boydan boya duvara dayarlar. Mehmet masanın üzerine çıkarak kendini göstermeden aşağıdaki 13. koğuşun havalandırmasına ve karşı koğuşların çatılarına bakar. Henüz bir hareketlilik yoktur. Ömer kapı tarafından bağırır. Ömer. Sular kesildi. 122. Koğuş. İç. Akşam. Akşamın alacakaranlığı çökmüş, elektrikler de kesilmiştir. Mahkumlar karanlık bir geceye hazırlanmaktadır. Aşağı koğuş havalandırmasından sesler gelmeye başlar. Dışarıda bir hareketlenmenin varlığı hissedilir. Mehmet'le Hayati masanın üstüne çıkarak dışarıyı gözlerler. Aşağıdaki havalandırmanın alanı görülmemektedir. Akşamın alacakaranlığında karşı koğuşun çatılarına çelik yelekli askerlerin yerleştirildiği hayal meyal görülebilmektedir. Hayati ile Mehmet birbirlerine bakarlar ve masanın üstünden inerler. Bu arada hoparlörden bir cızırtı gelmeye başlar. Bu iç gıcıklayan ses bir süre devam eder. Mahkumlar sanki bir şey görebileceklermiş gibi gözlerini tavana hoparlöre dikerler. Anons duyulur. Ses. Dikkat dikkat. Ben komando yüzbaşısı Ayhan. Gardiyanları rehin alan mahkumlara sesleniyorum. Ellerinizdeki rehineleri serbest bırakıp derhal teslim olun. Aksi takdirde yasalara karşı çıkan eyleminiz şiddet kullanılarak bastırılacaktır. Bunun olumsuz sonuçlarının tek mesulü siz olacaksınız. 123. Koğuş, iç, gece. Koğuş gecenin karanlığında derin bir sessizliğe gömülmüştür. Mahkumlar ve gardiyanlar gruplar halinde kendi aralarında söyleşmektedirler. Kibrit ve çakmak alevleri ve sigaraların ateşleri görünmektedir. Zaman zaman tuvalete gidenlerin yollarını aydınlatmak için yaktıkları çakmak alevleri izlenebilmektedir. Pencerelerden aşağı havalandırmanın ışıkları belli belirsiz sızmaktadır. Bekleyişin tedirgin yorgunluğuyla bilinemezliğin verdiği endişe iç içe geçmiştir. Gece uzayıp gider. 124. Koğuş, iç, sabah. Sabahın ilk ışıkları koğuş pencerelerinden içeri dolmaktadır. Mahkumlar ve gardiyanlar geceki yorgun bekleyişin bıktırıcılığı içinde oldukları yerlerde uyuklamakta ya da konuşmaksızın ortalığın aydınlanmasını beklemektedirler. Birden aşağıdaki havalandırmadan bir ses duyulur. Ses. 12. koğuş temsilcisi pencereye gelsin. Herkes birden hareketlenir. Koğuşun içinde bir kaynaşma başlar. Belki de herkes bu sesi bekliyordur. Hayati masanın üstüne çıkar, pencereye uzanır. Aşağıdan bağıran Yüzbaşı Ayhan'dır. Yüzbaşı Ayhan. Nedir? Ne istiyorsunuz? Neden böyle bir şey yaptınız? Hayati. Taleplerimiz var. Taleplerimizin yerine getirilmesini istiyoruz. Yüzbaşı Ayhan. Nedir? Söyleyin. Hayati. Taleplerimizi birkaç saat içinde yazılı olarak size ileteceğiz. Hayati sözünü bitirdikten sonra yanıt beklemeden pencereden çekilip masadan iner. Hayati. Arkadaşlar, taleplerimizi yazılı hale getirelim ve kendilerine verelim. Ama önce bir sabaha bekleyelim. koğuş içinde mahkumlar arasında hararetli bir tartışma başlar. Gruplaşan mahkumlar kendi aralarında tartışmaktadırlar. 125. Koğuş, iç gün. Aga Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu siyaset temsilcileri uzun oturakların üzerinde koğuşun ortasında oturmuş tartışmaktadırlar. Tartışmanın uzun bir süreden beri süre geldiği anlaşılmaktadır. Mahkumların yüzlerinden gergin bir tartışmanın yaşandığı belli olmaktadır. Hayati. Arkadaşlar, tartışmalardan sonra tespit ettiğimiz taleplerimizi son bir kez okuyorum. Eğer bir itirazınız yoksa bu talep listesini kendilerine verelim ve sonucu bekleyelim. Gelişmeleri ona göre değerlendiririz. Kimseden bir itiraz gelmez. Hayati elindeki kağıttan talepleri okumaya başlar. Hayati. 1. Cezaevinde mahkumlara uygulanan işkence ve kötü muameleye son verilecek. 2. Mahkemelerce yasaklanmamış olan tüm kitap ve yayınlar serbestçe cezaevine girecek. 3. Cezaevinde bulunan tüm sağ görüşlü mahkumlar, geride kalanların can güvenliği açısından başka cezaevlerine gönderilecek. 4. 12. koğuşta kalan tutuklular davalarının devam ettiği illerdeki cezaevlerine, şayet bu mümkün olmadığı takdirde yakın iller cezaevlerine gönderilecekler. 5. Bütün bu taleplerin karşılandığı konusunda güvence vermek ve cezaevindeki uygulamaları yakından görmek üzere Adalet Bakanı mahkumlarla görüşmeye gelecek. Hayati talepleri okuduktan sonra mahkumlara döner ve sorar. Hayati, ekleyecek bir şey olan var mı arkadaşlar? Kimseden bir itiraz gelmez. İtiraz edecek gibi olanlar da bir tereddütten sonra vazgeçerler. Hayati ayağa kalkar ve sözüne devam eder. Hayati, arkadaşlar artık kahvaltımızı yapalım. Ne getireceği belli olmayan zorlu bir güne başlıyoruz. Ömer ve diğer mahkumlar kahvaltı hazırlamaya başlarlar. Çeyrek ekmeklerin arasına koydukları peynir, zeytin ve benzeri şeyleri önce gardiyanlardan başlamak üzere koğuştakilere dağıtırlar. Ömer, arkadaşlar içme suyumuz son derece sınırlı. İdareli kullanacağız. Gardiyan ve mahkumlar ekmeklerini yerken tedirgin bekleyiş sürer. 126. Havalandırma, dış, gün. 13. koğuşun havalandırması dışarıdan görülür. Havalandırmada müdürler, gardiyanlar ve diğer görevliler gezinmekte ya da kendi aralarında konuşmaktadırlar. Havalandırmaya bazı gardiyanların da telaşla girip çıktıkları görülür. 12. koğuş pencerelerinin karşısına gelen çatılarda ise çelik yelekli askerler siper almış beklemektedirler. Havalandırmadaki telaş bir süre izlenir. Yüzbaşı Ayhan ve yanındaki birkaç kişi havalandırmaya girerler. Yüzbaşı bahçenin ortasına geldiğinde durur ve yukarı 12. koğuşun penceresine doğru bağırır. Yüzbaşı Ayhan, 12. koğuş! Biraz sonra pencereden Hayati'nin başı belirir. 12. koğuşun penceresinden havalandırma ve orada olan biten yükseklik nedeniyle görünmemektedir. Yüzbaşı Ayhan, taleplerinizi tespit ettiniz mi? Hayati, tespit ettik, yazılı olarak iletiyorum. Hayati kolunu pencere demirlerinden sallayarak elindeki kağıdı aşağı atar. Tek sayfa kağıdının havada süzülerek yere düştüğü görülür. Yerdeki kağıdı bir görevli koşarak alır ve Yüzbaşı Ayhan'a verir. Yüzbaşı Ayhan kağıda bakmaksızın yürür, birlikte geldiği kişilerle havalandırmadan çıkar. 127. Koğuş, iç, gün. Koğuşta bekleyiş sürmektedir. Hiç kimse açıkça belli etmese de içeriye tedirginlik hakimdir. Gurbet mahkumları kendi aralarında bir köşede oturmuş fısıldaşmaktadırlar. Bir grup gardiyan da kendi aralarında söyleşmektedir. Siyaset temsilcilerinin de konuştukları görülür. Mehmet, Selim, Hayati ve birkaç mahkum çevrelerindeki birkaç gardiyanla şakalaşıp gülüşmektedir. Yine de herkesin başkalarını izlediği, herkesin birbirini denetimde tutmaya çalıştığı anlaşılmaktadır. Birden aşağıdan kendilerine seslenildiğini duyarlar. Ses, 12. koğuş! Herkes oturduğu yerde hareketlenir, konuşanlar ayağa kalkarlar, Hayati yerinden kalkıp masaya, oradan da pencereye uzanır. 128. Havalandırma, dış, gün. Hayati'nin başı dışarıdan gözükür. Havalandırmanın ortasında duran Yüzbaşı Ayhan pencereye seslenir. Yüzbaşı Ayhan, taleplerinizi inceledik. Adalet Bakanı kesinlikle gelmeyeceğini söyledi. Sizlerin ve diğer mahkumların başka cezaevine sevki konusuysa bizim elimizde olan bir şey değil. Bu nedenle kabul etmemiz mümkün değil. Yüzbaşı Ayhan duralar ve devam eder. Yüzbaşı Ayhan, yasak olmayan yayınları zaten sizlere veriyoruz. Cezaevimizde işkence ve kötü muamele ise söz konusu değildir. Zira işkence ve kötü muameleyi anayasamız ve yasalarımız yasaklamış bulunmaktadır. Eğer bir saat içinde rehineleri bırakır ve teslim olursanız, bu eylemden dolayı hakkınızda bir kovuşturma yapılmayacağına dair ben söz veriyorum. Tekrar ediyorum, bir saat içinde eyleme son verin ve rehineleri serbest bırakın. Söyleyeceğim son söz budur. Yüzbaşı Ayhan Hayati'nin yanıtını beklemeden havalandırmayı terk eder, Hayati'nin başı da koğuş penceresinden kaybolur. 129. Koğuş, İç Gün. Hayati koğuşun ortasında Yüzbaşı Ayhan'ın kendisine söylediklerini mahkumlara anlatmaktadır. Kendisine söylenenleri tekrarladıktan sonra çevresine bir süre bakınır ve sorar. Hayati: arkadaşlar ne diyorsunuz? Eğer eylemi bu durumda bırakırsak başladığımız noktaya dönmüş olacağız. Hiç kimse açıkça bir şey söylemez. Yüzbaşı Ayhan'ın verdiği karşılık kimseyi tatmin etmemiştir. Aga Yılmaz: bu durumda eylemi bırakamayız. Eskisinden daha kötü bir duruma düşeriz. Suskunluk sürmektedir. Elindeki silahla ortada gezinen Mehmet, koğuşu gözden geçirdikten sonra söze başlar. Mehmet: arkadaşlar, pencerelerin karşısına gelen şu duvarın dibinde ve çevresinde toplanmayalım. Ve bu bölgede fazla gezmeyelim. Karşı çatılardan her an bir saldırı olabilir. Artık herkes bir saldırı bekler havasına girmiştir. Gardiyanlar ve mahkumlar pencerelerin bulunduğu duvarın dibine ve köşelerine toplanmaya başlarlar. Sadece denetim görevi yapan mahkumlar ortada gezinirler. Diğerleri alt ranzalarda ve duvar dibinde haziran sıcağının bunaltıcı havasında beklemeye başlarlar. Hiç kimse bundan sonra ne olacağını kestirememektedir. Bu bilinmezlik herkesin yüzünden okunur. Mehmet ranzasında sigara içmekte olan Selim'in yanına gelir, kulağına eğilerek: Mehmet, şu pencerelere bir çare düşünelim. 130. Koğuş, iç Akşam. Akşam yaklaşmakta, alacakaranlık çökmektedir. Birdenbire bir patlama sesi duyulur. Pencereden içeri giren göz yaşartıcı bomba karşı duvara çarpıp yere düşer ve sekerek koğuşun ortasına gelir. Bir anda koğuş dumanla dolmaya başlar. İçerisini giderek yoğun bir sis kaplamaktadır. Herkes bulunduğu yerden fırlar, şok bir şaşkınlığa dönüşür. Mehmet: arkadaşlar telaşlanmayın. Ömer, Halil, Hayati, Aga Yılmaz, birkaç mahkum ve birkaç gardiyan koşarak leğendeki battaniyelerden alırlar. Halil ıslak battaniyeyi yerde seken bombanın üstüne örter. Battaniyeye sarılı bombayı masanın üzerine getirip koyarlar. Masaya çıkan Mehmet, battaniyenin arasından bombayı ıslak bir havluyla tutarak pencereden havalandırmaya fırlatır. Bu arada diğer mahkumlarla gardiyanlar ıslak havluları alarak yüzlerine kapatmışlardır. 131. Havalandırma, Dış Gün. Koğuş penceresinden fırlatılan göz yaşartıcı bombanın pencereden havalandırmaya doğru düştüğünü görürüz. Kamera bombanın yerdeki hareketlerini takip eder. Havalandırma boştur. Yerde seken bomba yuvarlanmaya devam eder. Bombadan çıkan gaz etrafa yayılmakta ve havaya yükselmektedir. Pencereden Mehmet'in silahının namlusu görülür. Silah birkaç kez ateşlenir. Kurşunlar karşı duvara çarpıp sekerler. Seken kurşunlarla beraber duvardan kopan beton parçaları da havalandırma boşluğuna dağılır. 132. Koğuş, iç Gece. Karşı çatıdaki askerlerin aydınlatan ışığın bir kısmı koğuşun içine de vurmaktadır. Koğuşun loş karanlığında pencere duvarı dibine sırayla serilmiş yataklar zar zor görülebilmektedir. Mahkumlar ve gardiyanlar iç içe bu yatakların üstünde ya da ranza altlarında yatmaktadırlar. Bir önceki günün ve gecenin yorgunluğu onları bitap düşürmüştür. Yorgunluğa rağmen uyuyamayanlar yattıkları yerde sessizce düşünmektedirler. Sadece koğuş nöbetçileri oturmakta ve sessizliği dinlemektedir. Selim'in köşedeki ranzasında Selim, Mehmet, Hayati, Aga Yılmaz çevrelenmişlerdir. Hayal meyal fark edilmektedirler. Hayati: bekleyiş insanları çok yıprattı. Bugünkü bombadan da etkilendik. Suyumuz da bitmek üzere. Yarın akşamı zor çıkarız. Yarını bitirebilir miyiz acaba? Bir yolunu bulmamız gerekiyor. Bir süre düşünürler. Bu soruların hiçbirinin açık yanıtı yoktur. Sessizlik devam eder. Mehmet: gelişmelere göre bakacağız. Bu işi daha fazla uzatamayız. Ama onlar da bu durumun uzamasını kabullenemezler. İyi olur diyelim ama biraz da dinlenmemiz lazım. Yarın uzun bir gün olacak. Ben biraz kestireyim. Silahı Aga Yılmaz'a verir. 133. Koğuş, iç Gün. Sabah Ömer ve Halil mahkumlarla gardiyanlara ekmek dağıtmaktadırlar. Mehmet elinde silahıyla koğuşun ortasında gezinmektedir yine. Herkes tedirgin ve endişe dolu bir güne başlamaktadır. Sıcak giderek kendini hissettirir. Ömer: arkadaşlar suyumuz bitmek üzere. Şimdi herkese yarım çay bardağı su dağıtacağım. Yılgınlık giderek daha belirgin hale gelmektedir. Koğuşa seslenildiği duyulur. Ses: 12. koğuş! Hayati masaya yönelir, pencereye çıkar. Hayati bir süre Yüzbaşı Ayhan dinledikten sonra koğuşa döner. Hayati: Yüzbaşı Ayhan, Selim arkadaşımızla görüşmek istiyor. Ne diyorsunuz? Koğuştan bir itiraz gelmez. Herkes bu görüşmeye onay vermiştir. Selim: rahatsız olduğumu, midemin ağrıdığını söyle ona. Hayati Selim'in söylediklerini aşağıya bağırır, sonra dinler. Hayati: Abi ısrar ediyor, bir gel istersen. Selim yatağından iner, masaya yönelir, Mehmet onu kolundan tutar. Mehmet, bir dakika bekle, tezgah olabilir. Mehmet en yakınındaki gardiyanlardan birini kolundan yakalar. Mehmet gülerek, sen de bizimle gel. Gardiyan denileni yapar. Selim, Mehmet ve gardiyan masanın üstüne çıkarlar. Gardiyanla Selim'in başı pencereye uzanır. Mehmet silahını gardiyanın kafasına dayamıştır. 134. Havalandırma, dış, gün. Havalandırmadan gardiyanın silah dayanmış başı yanından Selim'in de başı görünür. Yüzbaşı Ayhan yanındakilerle beraber havalandırmanın ortasındadır. Yüzbaşı Ayhan. Selim Bey, bakın, lafı fazla uzatmayacağım. Bugün bu duruma bir şekilde son vermemiz gerekiyor. Siz avukatsınız, bilirsiniz. Bu fiili durum uzun süre devam edemez. Adalet Bakanı gelmiyor. Bu cezaevinden mahkum göndermek de bizim elimizde değil. Bu eyleme derhal son verin. Size kötü davranmayacağıma dair asker sözü veriyorum. Aksi halde neye mal olursa olsun operasyon yapacağız. Selim, şu ana kadarki uygulamalarınızdan size güvenmenin güvenliğimiz açısından doğru olmayacağını düşünüyorum. Bizim kendi can güvenliğimiz ve onurumuz sizin sözünüzden daha önemlidir. Yine de biz kendi aramızda tartışalım. Yüzbaşı Ayhan, size bir saat süre veriyorum. Umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Selim ve gardiyan pencereden çekilir. 135. Koğuş, iç, gün. Bütün mahkumlar koğuşun ortasında toplanmış tartışmaktadırlar. Gardiyanlarsa önlerinde gerçekleşen tartışmayı merakla izlerler. Selim, arkadaşlar, geldiğimiz noktada elimi bu şekilde bırakamayız. Bu hepimiz için felaket olur. Ne var ki bu tartışmayı Yüzbaşı Ayhan'la da bir yere götüremeyiz. Hep aynı şeyleri konuşmak zorunda kalırız. Bu nedenle dışarıda olup biteni tartışmanın oradaki boyutunu bize anlatabilecek güvendiğimiz birine ihtiyacımız var. Bu pazarlığı uzatmak olayı lehimize döndürme fırsatını da verir. Bu işi yapabilecek bir tanıdığınız var mı? Herkes bu öneriyi haklı bulmuştur. Yine de bir süre düşünürler. Ercan, bizim davalara bakan bir avukatımız var. Onu çağıralım. Selim, adı ne? Ercan, Alaaddin Aydemir. Hayati, arabulucu olarak çağıralım mı arkadaşlar? Herkes öneriyi yerinde bulur, itiraz eden olmaz. 136. Havalandırma, iç, gün. Yüzbaşı Ayhan'ın çağrısı üzerine Selim pencereye çıkmıştır. Yine Mehmet'in silahının namlusu bir başka gardiyanın başına dayanmıştır. Yüzbaşı Ayhan, kabul ediyor musunuz? Selim, daha önce söylediğim gibi sizi tanıyoruz, sözünüze güvenmiyoruz. Bu nedenle verdiğiniz sözlerde ne kadar ciddi olduğunuzu anlamak bakımından bir avukat arkadaşımın arabulucu olarak buraya getirilmesini istiyorum. Onun aracılığıyla sizinle konuşacağım. Bizimle konuşmak üzere avukat Alaaddin Aydemir'i buraya getirmenizi istiyorum. Başka söyleyecek sözüm yok. Yüzbaşı Ayhan sinirlenmiştir. Yüzbaşı Ayhan, son sözünüz bu mu? Selim, evet bu. Selim pencereden çekilir. 137. Koğuş, iç, gün. Selim masadan indiğinde kimi mahkumlar infial halindedir. Sesler ve itirazlar birbirine karışmaktadır. Sesler, suyumuz yiyeceğimiz bitti, böyle daha ne kadar dayanacağız? Başka bir ses, göz göre göre katliama gidiyoruz. Buradan çıkacak şu kadar ölünün sorumluluğunu kim üstlenecek? Ses, bu işin tarihsel sorumluluğu var. Aklınız eriyor mu? Selim ortaya gelir. Kararlı ve öfkelidir. Selim, eğer bu işi burada bırakır, rehinlere teslim edersek olacakların sorumluluğunu üstlenecek var mı? Geçmişte yaşadıklarımızı hatırlayın. Adamların bize karşı tavrı belli. Can güvenliğimiz konusunda bize güvence verecek, bizi ikna edecek bir sözü olan varsa çıksın buraya konuşsun. Selim bekler, protesto umurtuları dışında ses çıkmaz, herkes çaresizdir. İtiraz edebilenlerin de bulabildiği bir çözüm yoktur. Selim, arkadaşlar bekleyeceğiz. Ya önerimize boyun eğip avukatı getirecekler ya da susar, kendini ifade edecek sözcük bulamamıştır. Ya da hiçbir şey. 138. Avukat bürosu, iç, gün. Avukat Alaaddin bürosunda masanın başında oturmaktadır. 25 yaş civarlarında genç bir adamdır. Bir süre elindeki dosyayı karıştırır, sonra dosyayı kapatıp birkaç dosyayı üst üste koyarak masanın kenarına bırakır. Ayağa kalkar, telaşlıdır, karşı masada oturan sekreterine döner. Alaaddin, Nesrin Hanım, ben çıkıyorum. Adliyeye gidip şu dosyadaki eksikleri tamamlayın. Ben hastaneye gidiyorum. Biliyorsunuz bugün bir kızım olacak, belki de yarın. Nesrin gülerek, ilk kez baba olacaksınız diye mi bu heyecan? Hep böyle mi olur? Neyse, siz merak etmeyin, ben öğleden sonra adliyeye giderim. Telefon çalar, Nesrin telefonu alır. Alaaddin sinirli tekrar masasına döner, telefonu Nesrin'in elinden alır. Nesrin, savcı İlhan Bey sizi arıyor. Alaaddin. Savcı bey, beni mazur görün, hastaneye gidiyorum. Eşim bugün doğum yapacak. Durur, dinler. Cezaevindeki olayı biliyorum. Hatta aralarında müvekkillerim de var ama yine de ben barodaki arkadaşlara söylerim, birini görevlendirirler. Tekrar dinler. Benim olmam şart değil. Onlar aracı olsun diye bir avukat istemişlerdir. Akıllarına ben gelmişimdir. Biraz bekler. Neyse, peki, geliyorum. 139. Cezaevi önü, dış gün. Cezaevi önünde büyük bir kalabalık vardır. Çoğunluğunu genç kız ve delikanlıların oluşturduğu kalabalık bekleşmektedir. Yaşlı kadın, erkek ve çocukların da kalabalıkta yer aldıkları görülür. Öfkeli ve tedirgin beklemektedirler. Gençler slogan atar. Yaşlı kadın ve askerler sloganları duymuyormuş gibi bekleyişlerini sürdürürler. Kalabalık. İnsanlık onuru işkenceyi yenecek. Cezaevi önünde tertibat alan askerler kalabalığa saldırır, kalabalık dalgalanır. Jop darbeleri altında birçok kişinin yere düştüğü ve askerler tarafından sürüklendikleri görülür. Diğer yandan toplum polisinin kalabalığa müdahale ettiği görülür. Yakalananlar polis araçlarına doldurulmaya çalışılır, sloganlar sürer. Kalabalık kahrolsun faşizm. Asker ve polislerden belli bir uzaklığa gelmiş olanlar taşlar ve tuğla parçalarıyla müdahale eden asker ve polislere saldırırlar. Yerlerde sürüklenen insanların feryatları slogan seslerine karışır. Bir özel otomobil cezaevi önüne gelip durur. Arabadan avukat Alaaddin iner. Avukat Alaaddin bir süre öfkeyle yerlerde sürüklenerek polis araçlarına doldurulan kişileri izler. Sonra dönüp nizamiyeden içeri girer. 140. Savcının odası, iç gün. Avukat Alaaddin, savcı İlhami'nin cezaevindeki odasına girer. Cumhuriyet savcısı İlhami onu telaşla kapıda karşılar. Alaaddin'i kolundan tutarak bir koltuğa oturtur. İlhami, illa sizin olmanızı istediler. Kusura bakmayın. Belki siz yardımcı olabilirsiniz. Bugün bu işi bitirmemiz gerekiyor. Askerler kararlı. İçeriden yeni ölüler çıksın istemiyorum. Alaaddin, ne istiyorlar? İlhami, Sayın Bakanımız Mehmet Can Bey'i istiyorlar. Kendileri bana telefonda kesinlikle gelmeyeceğini belirttiler. Daha önce yine böyle bir isyanda cezaevine gitmiş de basından ve muhalefetten çok büyük eleştiriler almış. Avukatla savcı daha uzun bir süre konuşurlar. Alaaddin, peki ne yapalım? 141. Koğuş, iç gün. Koğuşta ölüm sessizliği ve kahredici bekleyiş sürmektedir. Selim'in ranzası çevresinde mahkumlar kendi aralarında alçak sesle konuşmaktadırlar. Kuşku son safhadadır ve insanların gözlerinde okunmaktadır. Hayati, verdikleri süreyi çok geçtiler. Avukatı getirmediler. Demek ki ipler koptu. Birazdan saldırırlar. Ömer, saldırmasalar ne olur sanki? Suyumuz bitti. Yiyeceklerimizi hep gardiyanlara yedirdik. Aslında yiyecek o kadar önemli değil. Su muyum? Mehmet, biz yine de barikatı sağlamlaştıralım. Ne var ki pencereler? Oraya hiçbir tedbirimiz yok. Selim, moralinizi bozmayın. Bu işler her zaman matematik hesaplar gibi olmaz. Bekleyeceğiz ve göreceğiz. Avukatı henüz bulamamış olabilirler. Belki adamın bir işi vardır ya da kent dışındadır. Kalkar, koğuşun ortasında yürürler. Selim ranzasında uzanmakta, sigara içmektedir. Hayati, arkadaşlar şu barikatı biraz daha tahkim edelim. Birkaç mahkum isteksiz yerinden kalkar. Bir çelik dolabı barikata doğru sürüklemeye çalışırlar.